Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 29.
27. kısım. Son savaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutlandığı 1933 yılında Hitler iktidara geldi. Nazi Almanyası Versailles Anlaşması'nı bozmak için çabalayanların başını çekerken, anlaşmayı savunanlar hep birlikte güvenlik içinde olabilecekleri ortaklar aramaya başladılar. Türkiye zaten Balkanlardaki değişiklik karşıtı kamp olarak bilinen tarafta faaliyet gösteriyordu. Artık daha geniş bir sahaya geçmişti. Milletler Cemiyeti savaş sonrasındaki oluşumun güvenliğini sağlamak için kurulmuştu ve Türkiye hükümeti de onun sonuçsuz kalan görüşmelerinde aktif bir rol aldı. Ama adımlarını çok dikkatli atmak zorundaydı. Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'nün en büyük kaygısı ülkenin bağımsızlığı ile toprak bütünlüğünü korumak ve ekonomiyi geliştirip yeni kurumları sağlamlaştırmak için yeterli kaynakları bulmaktı. Bunun ötesinde Mustafa Kemal çıkan fırsatların daha çok bilincindeyken, İsmet yeni istikrarsız durumun yarattığı tehlikeleri görüyor, büyük güçlerden herhangi birini öfkelendirecek bir adım atmamaya gayret ediyordu. Dipnot İsmet İnönü, Cilt 2 sayfa 284. Son derece temkinli bir insandı ve mutat zevatın ya da çevresindeki başka kişilerin Mustafa Kemal'i akılsızca bir adım atmaya yönlendirmelerinden çekiniyordu. İsmet'in şansına Mustafa Kemal'in dil ve tarih tutkusu neredeyse bütün zamanını ve enerjisini kaplayacak bir ilgi alanı biçimine gelmişti. Dış ve iç politika konularını İsmet ve hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras ile görüşüyor, mutat zevatın hükümetten şikayetlerine kulak veriyor ama İsmet'in muhakemesine güveniyor ve daima onun tarafında yer alıyordu. Buna karşılık İsmet İnönü de Gazi'nin çağdaş Türkiye tasarısına sonuna dek inanıyordu. Mustafa Kemal'in tarihe ilgi duymasının belirli amaçları vardı. O dönemde ırkçılık kuramları çok fazlaydı ve Başkan Wilson'ın milli egemenlik fikri henüz toprak sahipliğinin tarihi haklara dayanması gerektiği görüşünün yerini almayı başaramamıştı. Türkiye toprakları ise Hititler, Frikyalılar, Lidyalılar, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar ve Ermenilerden kalma anıtlarla doluydu. Bu söz konusu topraklara daha geç bir tarihte gelmiş olan Türklerin hiçbir tarihi hakkı olmadığı anlamına mı geliyordu? Türklerin bıraktığı yapıtların çoğunu camiler ve kaleler oluşturuyordu. Yani Türklerin uygarlığa katkısı Orta Çağ kalıbında sıkışıp kalmış Müslüman kültürüyle mi sınırlıydı? Savaş sanatı dışında bir şey yapmayı beceremediklerini mi gösteriyordu? Çağdaş Batı tartışmalarında yer almalarına karşın bunlar aptalca sorulardı ve aptalca bir yanıta yol açmaları da kaçınılmazdı. Bu yanıt Türkiye ve yakın çevresinde yaşamış olan Elamlar, Sümerler, Akatlar, İskitler, Akalar ve öteki eski Yunanlar ve tabii Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Karyalılar, Urartular ve arkalarında herhangi bir uygar yapıt bırakmış olan herkesin Türk kökenli olduğunu içeriyordu. Öyleyse Türklerin toprakları üzerinde tarihi hakları vardı. Yüksek düzeyde uygarlıklar yaratmışlardı ve bundan böyle de tek evrensel çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilirlerdi. Türklerin bu topraklarda yaşamış olduklarını, nüfusun büyük bir bölümünü oluşturduklarını, fırsat verilen bütün ülkeler gibi insanlık için gerekli olan tüm bilgileri öğrenme ve katkıda bulunma yetenekleri olduğunu söylemek daha anlaşılırdı. Dipnot, Türkiye'nin en iyi Osmanlı tarihçilerinden Profesör Fuat Köprülü, 1927 gibi erken bir tarihte yabancı uzmanların tüm eski çağ uygarlıklarının Türkler tarafından kurulduğu iddiasını saçma olarak nitelendireceklerini söylemişti. Türk folklor uzmanı Mehmet Şakir Ülkütaşır ise karakteristik bir biçimde ben Fuat Köprülü'nün görüş noktasını kendisini eleştirenlere oranla daha bilimsel, daha doğru bulmaktaydım. Fakat büyük ve aziz öğretmenimizi bu işte memnun edecek şeklin daha çok sükût etmek olduğunu anladım ve öyle yaptım diyor. Ülkütaşır sayfa 103. Mustafa Kemal halkına bu şansı vermek için elinden geleni yapıyordu. Ama çağdaş evrenin efendileri tarafından tanımları saptanan tartışmanın dışına çıkamıyordu. Doymak bilmez bir tarih okuyucusuydu ve değerine inanıyordu. Ne yazık ki bu sevgili hayali öykülerin üretimini desteklemesine yol açtı. Merkezinde Türklerin olduğu bir tarih yazmak görevi Milliyetçi Türk Ocakları da 1930 yılında verildi. Sonra aynı görev 1931'de kurulan Türk Tarih Kurumu'na devredildi. Türkiye'de çok sayıda yetenekli Osmanlı tarihçisi vardı ama dünya tarihi bilgisi yalnızca dış kaynaklardan geliyordu. Uzmanların çalışmaları ya da Mustafa Kemal'in çok severek Fransızca çevirisini okuduğu H.G. Wells'in Outline of History, Tarihin Ana Hatları adlı kitabı gibi popüler yapıtlar Türkler lehine görüşlerin bulunması için dikkatle taranıyordu. 1930 yılından itibaren tarihçiler Ankara'da, Yalova'da ve Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal ile birlikte çalışmaya başladılar. 1930 yılında Türk Tarihinin Ana Hatları adlı bir kitap ortaya çıktı. Mustafa Kemal bazı bölümlerini kendi yazdırdı, bazılarını da düzeltti. Ertesi yıl bu kitap 15-18 yaş grubundaki öğrenciler için hazırlanan ders kitaplarının temelini oluşturdu. Bu kitaplara tarih öncesi çağlarda Türklerin Orta Asya'daki yurtlarından nasıl yola çıkıp dünyaya yayıldıklarını gösteren haritalar konulmuştu. Öğrenciler Hitit krallarının telaffuzu imkansız isimlerini ezberlemek zorunda kaldılar. İslam'ın Türk tarihinin yalnızca bir bölümünü oluşturduğunu, Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uluslu yapısının bir sapma olduğunu öğrendiler. Türklerin herkesten önde geldiğini söylemek, herkesten üstün oldukları iddiasına yol açtı. Siyasal amaçlara hizmet etmek için yaratılan bilim dışı tarih, bütün dinleri ve diğer metafizik dogmaları reddeden akılcılığın egzotik meyvesiydi. Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitap her durumda hayatın, herhangi bir tabiat harici etkinin müdahalesi olmaksızın dünya üzerinde tabii ve zaruri bir kimya ve fizik seyri neticesi olduğunu kabul etmek gerekir görüşünü öne sürüyordu. Dipnot Perinçek, Editör, Türk Tarihinin Ana Hatları, sayfa 33. Ne var ki din önemli bir sosyal ve psikolojik olgudur ve evrim geçirir. Ama şimdi insanoğlunun kendi gücünü keşfetmesiyle toplum doyumun ve güvenin kaynağı haline gelmiş ve insanlığın olgunluğa giden yolda ilerlemesinin temelini oluşturmuştur. Dipnot adı geçen eser, sayfa 55. Mustafa Kemal'in yarattığı tarih, yurt içindeki İslam görüşüyle ve dışarıdan gelen küçültücülüklerle çatışmanın oluşturduğu bir sonuçtu. Mustafa Kemal tarih anlayışının halkına özgüven duygusu vermenin yanı sıra onları ülkenin İslamiyet öncesi dönemlere ait kültür mirasını koruyacak, daha iyi ve daha bilgili insanlar haline getireceğini umuyordu. Belirli bir dereceye kadar bunu sağlandığı söylenebilir. Dile karşı duyduğu ilgi de başlangıçta işlevseldi. Osmanlı Türkçesini sadeleştirmek ve resmi dille konuşulan dil arasındaki uçurumu daraltmak çabaları Büyük Savaş öncesinde başlamıştı. 1928-1929'da Latin alfabesinin kabul edilmesinden sonra bu girişim hız kazandı. Bundan sonra atılacak adım kelime bilgisinde ve kelimelerin şekillendirilmesinde Fransızca ya da diğer Avrupa dillerinin taklit edilmesi olacaktı. Ama Latin alfabesine resmi olarak Türkçe alfabe adı verildiyse öteki dillerden alınacak sözcükler ya da taklitlere de Türk tipi bir bezeme gerekiyordu. Dil mühendisliği de kültür mühendisliğini yansıttı. Eğitim kurumları için seçilen sözcükler batılı öğretilerle donatıldıklarını işaret ediyordu. Okul sözcüğü Fransızca'da aynı anlamı taşıyan école sözcüğü ile Türkçedeki okumak fiilinin karışımıydı. Lise, üniversite sözcükleri de batı bilgileri öğrettiklerini belli ediyordu. 1936'da ilk kez açılan fuara İzmir Enternasyonel Fuarı adı verilerek hem adına hem de kapsamına uluslararası bir nitelik kazandırıldı. Bir Avrupa buluşu olan dil milliyetçiliği Almanlar, Macarlar, Ruslar, Finler tarafından yaygınlıkla kullanıldığı gibi Fransa ve İngiltere'de de biliniyordu. Mustafa Kemal bu kavramın sınırlarını zorladı. 1930 yılında hedefini koydu. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. Dipnot Özerdim, sayfa 108. 2 yıl sonra Türk Tarih Kurumu'nun kardeş kuruluşu olarak Türk Dil Kurumu oluşturuldu. Dipnot Ankara'da 1932 Temmuz'unda Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı altında kuruldu ve ilk kongresi Dolmabahçe Sarayı'nda Eylül ayında yapıldı. Daha sonra adı Türk Dil Kurumu olarak değiştirildi. Afet İnan, sayfa 215-218. Mustafa Kemal bu kuruma yazılı ve sözlü Türkçeyi birbirine yakınlaştırma ve genelinde yabancılar tarafından hazırlanmış olan çeşitli Türkiye dillerin sözlüklerini tarayarak kullanımdan kalkmış olan arı Türkçe sözleri ortaya çıkarma görevini verdi. Ayrıca araştırmacıların ülkeyi baştan başa dolaşıp yöresel olarak kullanımı sürdürülen sözcükleri kaydetmeleri de istendi. Aslında sadeleştirmenin övülmeye değer olan hedefinden saflaştırma uğruna ödün verilmekteydi. kullanımdan kalkmış ya da yöresel sözcükler biçiminde kalmış sözcükleri de ortaya çıkarmak ve Orta Asya'daki Türkiye dillerini araştırıp bazen arı Türkçe sanılan ama temelinde Moğolca ya da bir Hint Avrupa kökenli olanları kullanıma geçirmek arı bir Türkçe oluşturmak için yeterli değildi. Mustafa Kemal'e verilen bilgiye göre Fransa'daki Larousse Universel adlı sözlükte 92 bin sözcük bulunurken en geniş kapsamlı Türkçe sözlükte yalnızca 40 bin sözcük vardı. Dipnot Jevakov, sayfa 422. Bu açığı kapatmak için Mustafa Kemal'in yemek salonunda her zaman hazır duran bir kara tahtaya akla gelen bütün sözcükler yazılmaya başlandı. Konukların ortaya attığı fikirleri Gazi daha sonra uzmanlarla tartışıyor, kabul ediyor ya da uyarlıyordu. Sonuçta ortaya çıkan tıpkı Yüksek Osmanlı Türkçesi gibi günlük kullanımdan uzak özel bir dil oldu. Mustafa Kemal'in 1934 Ekim'inde Ankara'ya gelen İsveç Veliahtı Prens Gustav Adolf'u karşılarken yaptığı kısacık kesinlikle anlaşılmayan konuşma bu sürecin doruk noktasını oluşturdu. Dipnot Metinler için ASD cilt 2 sayfa 320-321. Ertesi yıl bunu tamamlayıcı bir yaklaşım rastlantı sonucu ortaya çıktı. Viyana'dan Dr. Hermann Kuergic adlı bir uzmanın gönderdiği mektup Mustafa Kemal'e gösterildi. Bütün dillerin ilkel insanların doğayı izlerken çıkardıkları hecelerden türetildiği ve orijinal seslerin Türkçe'de bulunduğu yazıyordu. Mustafa Kemal'in hevesli desteğiyle kanıtlanması olanaksız bu kuram, Güneş Dil Teorisi adı altında geliştirildi. Teoriye bu ad verildi çünkü tarih yolculuğunda Güneş'in ilham izlerine en çok biz Türkler tesadüf ediyoruz. Türk ırkı kültürünü öyle bir yerde buldu ki orada Güneş ona en verimli oldu. İlk yurttan ayrılmaya mecbur olan Türkler, başlıca göç yalları için yine Güneş'in kılavuzluğundan istifade ettiler. Dipnot Atatürk'ün talimatıyla Afet'in söyledikleri. Afet İnan, sayfa 219-220. Güneş dil teorisi tıpkı Türk tarihi tezi gibi akılcılığın bir garip ürünüydü. İnsanoğlunun büyük göçü konusunda 19. yüzyılda Hint-Avrupa ırkına uygulanan kuramlar şimdi Türkler için kullanılıyordu. Evrenin ve tüm yaratıkların ruhu olduğu kuramı da dinlerin başlangıcı olarak gösteriliyordu. Mustafa Kemal 1929'da bir Alman gazeteciye "Türk yalnız tabiatı takdis eder" demişti. Dipnot ASD cilt 3 sayfa 124. Marksist kuramların öne sürdüğüne göre Türkiye'yi ziyaret etmiş olan Nikolay Mar tarafından geliştirilmişti. Kullanılan dil toplumun altyapısı olan ekonominin saptadığı üst yapının bir parçasıydı. Mustafa Kemal'in hüsnü kuruntulu görüşleri Güneş'e tapan Türklerin dili de yaratan insanlar oldukları sonucunu çıkarmıştı. Bu işe yarayacak bir sonuçtu. Eğer tüm diller Türkçeden türetilmişse, şimdi Türkler özellikle uygar batı halklarının dillerine ödünç verdikleri sözcükleri geri alıyorlardı. Dalkavuklar Güneş dil teorisine hayranlıkla birbirini alt etmeye çabaladı. Mustafa Kemal de ikna olduktan sonra bu kuramın Ankara'da yeni kurulan üniversitede okutulmasını istedi. Genç Fransız maliye uzmanı Hervé Alphand'a isminin Alp, Yiğit ve Han, Kaan hükümdar sözcüklerinin birleşmesiyle oluştuğundan Türkçe kökenli olduğunu söyledi. Bunu teyit etmek için Alphand'ın kafasını elledi ve Türk ırkının kafatası biçimi olan brachycephalin bütün belirtilerine sahip olduğunu açıkladı. Dipnot Jevakov, sayfa 423-424, Türk tarihinin ana hatları, sayfa 47. Türk ırkının kafatası biçimi genelinde brachycephaldir iddiasını öne atmıştı. Atatürk'ün uşağı Cemal Gran da 1932-33 yıllarında Maarif vekili olan Reşit Galip'in kafa ölçüsü alma alışkanlığı olduğunu söylüyor. 80 santimin altında kalanlara dolikosefal ve 80 santimin üzerinde olanlara ise brachycephal deniyordu. Atatürk'ün ölçüsü 81 santimdi. O hayvan olarak tanımladığı uşağının Gran'da sayfa 57 kafatası da aynı ölçüdeydi. 1936 yılında Türk Dil Kurumu'nun 3. kongresinde yabancı dil uzmanları sessiz kalarak Güneş Dil Teorisini yerdiler. Ama Mustafa Kemal'in hevesi kırılmadı ve yaşamının sonuna dek dile girmiş olan yabancı sözcüklerin Türkçe köklerini aramayı sürdürdü. Günümüzde Güneş Dil Teorisi komik bir örnekle anımsanmaktadır. Güney Amerika'ya ilk göç edenler elbette Türkçe konuşuyordu ve Amazon nehrini görünce amma uzun demişlerdi. Dipnot, derin. Sayfa 125. görevi kitap raflarının tozunu almak olan bir kütüphane görevlisi de Türkçenin kök bilimine ilişkin katkılarını yayımladı. Atatürk'ün dil danışmanlarından biri anılarında bunun bir şaka olduğunu söyleyecekti. Dipnot Emre, sayfa 345. Aslında güneş dil teorisinin tamamı bir şakaydı ve Atatürk ölünce sessizce rafa kaldırıldı. Güneş dil teorisinin ölümünden sonra da Türkçenin arılaştırma işlemi sürdü. Emirle başlayan işlem batılı öğretilerle yetiştirilmiş genç kuşağın öğrendiklerini Türkçe olarak ifade etmek arzusuyla sürdü. Arı Türkçe ilerici yaklaşımların simgesi oldu ve onlarla birlikte yayıldı. Bilgiyi ithal eden bütün gelişmekte olan ülkelerin dilleri gibi Türkçe de tercüme kokan bir dil oldu. İthal edilen nesne ve kavramlar Türkçe'ye ya orijinal adları ya da tam karşılıklarıyla girdi. Osmanlıların yaptığı gibi hepsini Arapça'ya tercüme etmenin anlamı yoktu. Dipnot: Osmanlı İmparatorluğu'na mikrop öldürücü olarak ilk kez peroksit ithal edilince adı Arapçadan ma'i müvveli dül humuzai, yani asitli su üreticisi, Yunanca'daki oksijen sözcüğünün çevirisi olarak alınmıştı. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra oksijen sözcüğü kullanılmaya başladı.
Ayrım sonu.